Ayrım 44, sayfa 397, 35. bölüm. Doğan ölmüştü. Ama tam olmasa bile amacını da gerçekleştirmiş, Yalvaç ile Güngör'ün en ağır biçimde cezalandırılmasını sağlamış, binbaşı lakaplı herifi de güç durumunda bırakmıştı. Binbaşının gerçek kimliği belirlenememiş, kendisi yakalanamamış olsa da yönettiği çete ortaya çıkarılmış, emekli yüzbaşı Rıfat Başoğlu, Bekir Kaytan ve sevgilisinin öldürülmesinin ardındaki sır perdesi aralanmıştı. Olayların böyle sonuçlanmasında her ne kadar bu işi gönüllü olarak yapmamış olsam da benim de katkım olmuş, Doğan'ın önerdiği rolü başarıyla oynamıştım. Şimdi geriye baktığımda yaptığım işten hiçbir pişmanlık duymadığımı fark ediyordum. Düşüncelerini yanlış, hatta insanlık için tehlikeli bulsam da, o bir katil olsa da üvey kardeşime yararımın dokunmuş olması beni bir parça huzurlu bile kılıyordu. Doğan'ı anımsadığımda eski çocukluğu, ilk gençliği değil, marketteki yenilmiş, yılgın, pişman hali geliyordu gözlerimin önüne. Eğer Doğan'ı o halde görmemiş olsaydım, sanırım öldüğünü duyduğumda onun için hiç üzülmezdim. Yaşadıklarını bilemeyeceğim için onu bir faşist eskisi, istihbarat örgütlerinin eli kanlı bir kuklası olarak düşünür, su testisi su yolunda kırılmış deyip geçerdim. Ama onunla karşılaşmış, konuşmuş, dertleşmiştim. Son 30 yılda ülkede yaşanan olayların onun yüz çizgilerine, bakışlarına, davranışlarına yansıdığını görmüş, acı çektiğine tanık olmuştum. Tanıdığımdan çok farklı bir Doğan çıkmıştı karşıma. Buna rağmen üvey kardeşimi düşündüğüm için kendime kızıyordum. O çıplak elle hem de kurbanın gözlerinin içine baka baka adam öldürmekten çekinmeyen bir katildi. Savcılığa verdiği dilekçede onlarca kişinin ölümünden sorumlu olduğunu bizzat kendisi itiraf ediyordu. Öte yandan Doğan da bir kurbandı. Doğan gibilerin de yazgılarını belirleyen en büyük olay, yıllarca süren soğuk savaş, özellikle de ABD'nin bu savaşta ülkemiz üzerindeki ince oyunları olmuştu. İki kutuplu dünyanın amansız kapışma sürecinde Türk milliyetçiliğinin ülkemizde yaşanan bütün sorunları çözeceğine inanan, henüz kimliğini bulamamış, yeterince okumamış, yeterince yaşamamış gencecik idealist adamlar gözü kara eli kanlı katillere dönüştürülmüştü. Aradan yıllar geçtikten sonra birçok yönetici kanlı ellerini yıkayıp saygın insanlar olarak yaşamlarını sürdürürken, öldürülen kurbanların kemikleri çoktan çürümüş, katiller ise silahlarına daha sıkı sarılıp ne türden olursa olsun karanlık işlere bulaşarak ayakta kalmaya çalışmışlardı. İşte Doğan da onlardan biriydi ama başaramamıştı. Emrinde çalıştığı güçler, henüz tam olarak bilemediğim, belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bir nedenle onu ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Bunca yıl yaptığı hizmet bir anda yok sayılmış, bu kirli savaşçının ölmesinin yaşamasından daha yararlı olduğu düşüncesi üvey kardeşimin sonunu hazırlamıştı. Doğan'ın pek de uzun olmayan ömrünün özeti buydu işte. Onun bana verdiği görev de DNA raporuyla ölümünün tescil edilmesiyle son buluyordu. Olay her geçen gün biraz daha karanlığa gömüldüğünden artık ne bana ne de benden daha zeki, daha istekli, daha girişken başka bir gazeteciye yapacak iş kalmıyordu. Doğrusunu söylemem gerekirse bu durum vicdanımdan çok merakımı rahatsız ediyordu. Çünkü bırakın binbaşının yakalanmamış olmasını, daha birçok soru yanıtlanmamış olarak duruyordu. Ama ben ne yürekli bir gazeteciydim ne de demokrasi kahramanı olmaya aday biri. Hoş olsaydım ne yapabilirdim ki? Bütün yollar kapanmıştı. Abraham Avriyel cinayetiyle ilgili ne bir ipucu, ne bir kanıt, ne de bir tanık bulunabilmişti. Zaten ertesi gün bizim sansasyon gazetelerinden biri adamın eşcinsel olduğunu, Belgrad Ormanı'na da bu yüzden gittiği, orada partneri tarafından boğularak öldürüldüğünü, katilin olayın gerçek nedenini gizlemek için Hizbullah'ı olayın içine karıştırdığını yazacak kadar işi ileri götürmüştü. Öte yandan polis kaynaklarından sızan söylentilere göre Mossad da olayı incelemeye başlamıştı. Cinayetin Doğan'la bağlantısını vurgulayan sadece bizim gazete olmuştu ama işin arkası gelmeyince bizimkiler de olayın peşini bırakmışlardı. Dediğim gibi her ne kadar merakım beni rahat uyutmuyorsa da galiba Doğan dosyasını artık tümüyle kapatmanın zamanı gelmişti. Ama önce üvey kardeşime son görevimi yerine getirmeliydim. Yaşayan tek yakını olarak cenaze törenini yapmalı, onun yanmış bedenini toprağa teslim etmeliydim. Ondan da önce daha zor bir görevi yerine getirmem gerekiyordu. Doğan'ın ölümünü Demet'e söylemeliydim. Yüz yüze gelmeyi göze alamadım. Acı haberi telefonda söylemeyi seçtim. Hiç beklemediğim halde son derece metin davrandı Demet. Demek kesinleşti dedi. Sesi biraz boğuklaşmıştı ama ne çığlık atmış ne de ağlamaya başlamıştı. Zaten benim umudum yoktu diye mırıldandı. Kendimi kandırmaya çalışsam da onun öldüğüne inanmıştım. Kötü bir durum dedim. Bir şeyler söylemek için. Ama hiç değilse artık öldüğünü biliyoruz. Daha önce bundan bile emin değildik. Haklısınız Adnan Bey. En azından artık bir mezarı olacak. Bu zor görevi de yerine getirip telefonu kapattıktan sonra cenazeyle ilgilenmeye başladım. Aslında çok insanın katılacağını düşünmüyordum. Eski ülküdaşları onunla bağlantılı görünmek istemiyorlardı. İstihbarat örgütlerinin de çelenk gönderecek halleri olmadığına göre cenazeye benimle Demet'ten başka kimsenin katılmayacağını sanıyordum. Ama fena halde yanılıyordum. Doğan'ın ölüm haberinin bizim gazetede yine manşet olduğu gün, Nusret Kıvılcım, üvey kardeşinin ölüm ilanını da yayınlayalım, dedi. Bunu bana kıyak olsun diye mi, yoksa son bir aydır gazetemize kazandırdığı prestij yüzünden Doğan'a bir vefa borcu olduğu için mi söylüyordu, kestiremedim. Yayınlanmasa da olur dedim ama dinlemediler. Gazetenin arka sayfalarından birine ilanı yayınladılar. Altına da kardeşi olarak benim adımı yazdılar. İşte ne olduysa ilandan sonra oldu. Ardı ardına telefonlar yağmaya başladı. Sadece İstanbul'dan değil, Ankara'dan Malatya'ya kadar memlekette ne kadar ülkücü kökenli baba varsa beni arayıp başsağlığında bulunmaya, kendilerine düşen bir görev var mı diye sormaya başladılar. Hepsi Doğan'ın çok mert, çok yiğit bir adam olduğundan bahsediyordu. İki tanesi Doğan'a borçları olduğunu, bunu nereye ödeyeceklerini bile sordu. Bir tanesi İstanbul'da mezar bulmanın sorun olduğunu ama kendisinin Zincirli Kuyu mezarlığında bir yer bulabileceğini söyledi. İşte bu gerçekten de önemliydi. Çünkü iki gündür mezar aramamıza rağmen henüz bir yer bulamamıştık. Adamın yardımını kabul ettim. Telefonlar yağmaya başladığında Doğan hakkında yanıldığımı bir kez daha anladım. Her ne kadar benim tümüyle yanlış bulduğum, yaşam tarzlarını onaylamadığım, dahası toplum için zararlı saydığım insanlardan olursa da onu seven çok geniş bir çevre vardı. Bunu cenaze günü daha iyi anlayacaktım. O sabah gökyüzü kül rengine bürünmüştü. Cenaze töreni için ideal bir renk diye düşündüm evden çıkarken. Cenaze Şişli Camii'nden öğle namazında kalkacaktı. Önce gazeteye gittim. Doğan'ın ölümünün arkasındaki sır perdesiyle ilgili önemli bilgiler verirmiş gibi yapan ama aslında hiçbir bilgi vermeyen, daha doğrusu veremeyen yazımı yazdım. Sonra Tolga, Erol ve yanımıza bir muhabir daha alarak Şişli Camii'ne doğru yola çıktık. Cenaze, Nusret Kıvılcım'ın görevlendirdiği gazetenin idari işlerine bakan becerikli iki arkadaşımız tarafından morgdan alınıp doğruca camiye getirilecekti. Şişli Camii'nin önündeki trafiği gördüğümde önce bunun her zamanki sıkışıklık olduğunu zannettim. Ama caminin önüne park eden Mercedeslerin, BMW'lerin bolluğunu gören Tolga, "Abi bu sıkışıklık bizim cenaze yüzünden," dedi. 15 dakika boyunca 15 santim kadar ilerleyemeyince Tolga'nın doğru söylediğine inandım. Baktım ilerleyemiyoruz. Onları trafiğin kilitlendiği caddede indirdim. Güç bela ara sokaklardan birine sapıp Plymouth'umu park ettikten sonra camiye döndüm. Davudi bir sesle ezan okuyan hoca kulaklarımın pasını silerken kapıdan içeri girdim. Sık görmeye alışık olmadığım tiplerle doluydu caminin bahçesi. Sarkık bıyıklı, sert bakışlı, koyu renk giysili, orta yaşın üzerindeki insanlar, arkalarında ise daha genç olanları yer alıyordu. Cenaze çoktan gelmişti. Musalla taşının üzerindeki tabutun arkasında 100'e yakın çelenk vardı. Tabutun sol tarafında bir ara Demet'i görür gibi oldum. Kalabalığı yararak ona yöneldim. Birkaç adım atmıştım ki "Adnan Bey" diye seslendi biri. Döndüm. Uzunca boylu, esmer, bıyıklı bir adam dikiliyordu karşımda. Abartılı bir saygıyla önünü ilikledi. Sonra uzanıp iki eliyle sağ elimi kavrayarak sertçe salladı. "Başınız sağ olsun," dedi. "Ben Süleyman Caner." Bu ismi daha önce duymuştum. Konuşurken başını hafifçe çevirip istemeden de olsa sol kaşının ucundan üst dudağının kıvrımına kadar uzanan ustura yarasını gösterince anımsadım. Çeksene tahsilatını yürüten ülkücü babaların en ünlüsüydü. "Doğan iyi arkadaşımdı," diye sürdürdü Süleyman Caner. "Onun hakkında yazdıklarınızı okudum. İyi bir yazıydı. Gazeteci takımı sevmez bizi. Belki siz de sevmiyorsunuz ama olaya tarafsız yaklaşmışsınız, takdir ettim. Sizin için yapacağım bir şey olursa çekinmeyin, arayın. Hepimizin başı sağ olsun, teşekkür ederim," diyerek adamı savdıktan sonra yoluma devam ettim. Daha doğrusu etmek istedim ama fısıltı gazetesi kalabalıkta yayılmış, isimlerine gazete sayfalarındaki cinayet, gasp, silahlı saldırı olaylarından aşina olduğum ülkücü babalar, onların yakın adamlarından oluşan kalabalık üzerime gelmiş, tek tek elimi sıkıp başsağlığı dilemeye başlamışlardı. Kendimi Güneydoğulu bir aşiret reisi ya da hemşerileriyle bayramlaşmaya gelen bir milletvekili gibi hissettim. Bu arada Demet'i gözden yitirmiştim. Kalabalığın arasında Müfit'i görür gibi oldum. Sonra o da kayboldu. Belki de yanılıyordum. Müfit'in burada ne işi olabilirdi? O anda caminin avlusunda bir sessizlik oldu. Hocanın Allahu Ekber deyişini duydum. Anlaşılan cenaze namazı başlamıştı. Birkaç kez daha Allahu Ekber sesiyle yankılandı avlu. Sonra yine hocanın kesik kesik konuşmaları geldi kulağıma. Ardından kalabalıktan koro halinde iyi biliriz sesleri yükseldi. Yine hocanın ne söylediği anlaşılmayan sesini duydum. Sonra koronun güçlü sesi helal olsun diye haykırdı. Konuşmalar biter bitmez kalabalık dalgalanmaya başladı. Tabutun eller üzerinde yükseldiğini, nereden çıktığını göremediğim kocaman bir Türk bayrağına sarıldığını gördüm. Ardından da kalabalık Ya Allah Bismillah Allahu Ekber sesleri arasında çıkış kapısına akmaya başladı. Ben de akıntıya kapılarak çıkışa sürüklenmiştim. Bir yandan da kafamı çevirebildiğim kadarıyla sağıma soluma bakınıp tanıdık birilerini görmeye çalışıyordum. Ama ne Tolga'yı, ne Erol'u, ne de Demet'i görebiliyordum. 5 dakika kadar kalabalıkla cebelleştikten sonra caminin dar kapısından kendimi dışarı atabildim. Hemen caddenin karşısına geçtim, tanıdık birilerini bulmak umuduyla dikkatli gözlerle kalabalığı taradım. Ama kimseyi bulamadım. Bu arada tabut tekbir sesleri arasında cenaze arabasına konulmuş, kalabalık fazla taşkınlık göstermeden ağır ağır arabalara yönelmişti. Cenaze arabasının ardından onlar da hareketlendi. Bense ne yapmam gerektiğine karar veremeden, sanki hiç tanımadığım birinin cenazesindeymişim gibi bir süre öylece kaldım. Mezarlığa gitmesem mi diye bile düşündüm. Ama kendime yediremedim. Madem ki bu işe bulaşmıştım, sonuna kadar üvey kardeşimi toprağa teslim edinceye kadar gitmek zorundaydım. Bu kararla arka sokakta beni bekleyen Plymouth'uma yöneldim. Yürürken cenazeye gelip park yeri bulamadıkları için araçlarını benim gibi arka sokaklara bırakanlarla karşılaştım. Tanıyanlar o abartılı saygılarıyla selamladılar beni. Neyse, sonunda kendimi anka kuşumun güvenlik kanatlarının altına atabilmiştim. Artık mezarlığın yolunu tutabilirdim. Bunu söylemek kolaydı da gerçekleştirmek oldukça güçtü. Zaten tıkış tıkış olan trafik, cenazeye katılan en az 100 arabadan oluşan kortejin hareket etmesiyle Arap saçına dönmüştü. Üstelik bizim Plymouth korteje yetişemediği için iyice arkada kalmıştım. Çünkü trafik polisi normal araç akışını durdurmuş, cenaze kortejine öncelik tanımıştı. Çaresiz bir sigara yakıp normal araç trafiğinin açılmasını bekledim. Belki de böylesi daha iyi olmuştu. Camide yaşananların daha da katmerlisinin mezarlıkta yaşanacağından emindim. Konuşmalar yapılacak, tekbirler getirilecek, bizim doğan vatan şehri ilan edilip intikam yeminleri içilecekti. Yani mezarlığa ne kadar geç gidersem o kadar iyiydi. Öyle de oldu zaten. Zincirlikuyu mezarlığının kapısından girerken neredeyse 1 saat geç kalmıştım. Ne olur ne olmaz diye, çünkü bu adamlarla adetten de en azından bir iki gazeteci, televizyoncu pataklamadan gösteri sona ermezdi. Plymouth'umu kuytu bir yere çekip mezara yürürken kalabalığın dağılmaya başladığını fark ettim. Görürüm diye yine bizim çocuklara bakındım. Ama boşuna. Hiçbiri yoktu. Anlaşılan onlar da ülkücülerin gazabından korktuğundan birkaç kere kare fotoğraf çekip kısa yoldan tüymüşlerdi. Mezara yaklaşınca hala küçük bir topluluğun beklemekte olduğunu gördüm. Onların da dağılmasını umarak adımlarımı yavaşlattım. Ama kısa sürede dağılmaya pek niyetleri yoktu. Mezara 20 adım kala görkemli bir selvi ağacının altında durdum. Rüzgar Arapça sözcükler getiriyordu kulağıma. Biri Kur'an okuyor olmalıydı. Kalabalık ellerini gökyüzüne doğru açmış öylece bekliyordu. Sonunda Arapça sözcükler rüzgarda uçuşmaktan vazgeçtiler. Aynı anda koro halinde bir mırıltı yükseldi ve kalabalıktakiler ellerini yüzüne sürerek kımıldanmaya başladılar. Sanırım bu törenin sonu anlamına geliyordu. İnsanlar dağılınca Demet'i gördüm yeniden. Tam karşımdaydı. Aramızda mezar duruyordu. O da mezara en az benim kadar uzaktı. Ortalık sakinleşince Demet de benim gibi çelenklerin üst üste yığılmasıyla çiçekten bir katafalka dönüşen mezara yaklaştı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Demek ki Cenazede dün gösterdiği metaneti sürdürememişti. Beni fark etmeden ellerini gökyüzüne açıp dua okudu. Sonra yaşlı gözlerini çelenklerin altındaki mezara dikerek öylece kaldı. Eninde sonunda beni göreceğini biliyordum. O beni fark etmeden ben ona yöneldim. Ama ellerindeki su testileriyle çevremi saran çocuklar Demet'e yaklaşmama engel oldular. Ancak cebimdeki bozuklukların hepsini dağıttıktan sonra Demet'e ulaşmama izin verdiler. Başınız sağ olsun dedim. Dönüp bana baktı. Kim olduğumu görünce hiç beklemediğim bir davranışta bulunup bana sarılarak ağlamaya başladı. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Güzel kokuyordu. Funda'nınkinden daha hafif bir parfüm kullanıyor olmalıydı. Bir an elimle saçlarına dokunmayı, onu teselli etmeyi düşündüm ama yadırgayan bakışlarla bizi süzmekte olan kadınları görünce vazgeçtim. Belki de kadınların bakışlarında hiçbir kötü anlam yoktu. Belki de ben kendimden korktuğum için böyle yorumluyordum onların bakışlarını. Demet güzel kadındı, yalnızdı, teselli edilmeye ihtiyacı vardı. Bana güveniyor, en azından benden zarar gelmeyeceğini anlıyordu. Bir dostluğun, hadi dürüstçe davranayım, belki de bir ilişkinin başlangıcı olabilirdi bu. Eşlerini kaybeden ya da ayrılan kadınların psikologlarıyla birlikte olduklarını çok duymuştum. Ben de Demet için bir tür psikolog sayılabilirdim. Çünkü bana derdini açıkça anlatabiliyor, benimle konuşabiliyordu. Beni Doğan'ın yerine koyması hiç de zor olmayacaktı. Bunları ne zaman düşündüğümü anımsamıyorum ama düşündüğümü şimdi fark ediyorum. Eğer kadınların bakışlarını da görmesem ya da kötüye yormasam bu düşüncelerimi daha da ileri götürme cesaretini bulabilirdim. Biliyorum, doğru bir davranış değil bu. Üvey de olsa Doğan benim kardeşimdi. Üstelik onu dakikalar önce toprağa vermiştik. Böyle bir anda aklımdan bunların geçmesi alçakçaydı ama geçiyordu. Allah'tan bu kadınların bakışları var. Benim onların bakışlarını yadırgamam var. İşte o bakışlar benim alçaklığım kadar Demet'le aramızdaki o gizli uçurumu da gösteriyordu. Bu nedenle Demet'in hoş kokulu saçlarını okşamadım. Yardım isteyen bedenine dokunmadım. Teselli sözcükleri bile dökülmedi ağzımdan. Zaten bu gibi durumlarda ağlayan bir kadını teselli etmenin yararsız olduğunu biliyordum. Ben konuştukça yarası iyice depreşecekti. Hiç kıpırdamadan öylece durdum. O başını omzuma yaslamış, ağlarken ben de boş gözlerle çeneklere bakıyordum. İçimde hiçbir duygu yoktu. O toprağın altında yatan kişinin bir zamanlar tanıdığım biri olması, günlerdir onu düşünüyor olmam, onun yüzünden son bir aydır yaşadığım korku, heyecan şu anda bana hiçbir anlam ifade etmiyordu. Demet'in bedeni hıçkırıklarla sarsılırken belki de buraya hiç gelmemeliydim diye düşünüyordum. O anda anladım ki aslında Doğan'ın benimle hiçbir yakınlığı yoktu. Ruhlarımızın benzerliği filan düpedüz palavraydı. Üzerinde yeterince kafa yormadan yaptığım aptalca bir tespitti. Doğan bu kalabalığın bir parçasıydı. Onların kahramanı, onların ihanete uğramış insanı, onlardan biriydi. Aklımdan bunlar geçerken Demet hala ağlıyordu. Sonunda yanındaki kadınlardan biri yardımıma yetişti de beni Demet'ten kopardı. ''Yeter kızım'' dedi. ''Kendini mahvedeceksin. Hadi gidelim artık.'' Demet kan çanağına dönmüş gözlerini bana dikerek ''Beni bırakma'' ya da ''Böyle olmamalıydı'' gibilerinden bir şeyler mırıldandı. Ama tam olarak ne söylediğini anlayamadım. Yanındaki kadınlar onu adeta sürükleyerek götürdüler. İyi de ettiler. Giderek anlamsızlaşan bu tören Demet'in gözyaşlarıyla iyice çekilmez bir hal alıyordu. Onlar uzaklaştıktan sonra ben de gitmeye hazırlanıyordum ki selamünaleyküm diyerek biri yaklaştı yanıma. Başında kahverengi ucuz bir bere, sırtında tiftiği çıkmış balık sırtı bir ceket, bacaklarında kalın kadifeden yeşil bir pantolon, ayaklarında siyah lastikten pabuçlar vardı. Neredeyse göğsüne kadar uzanan sakalları ile elindeki yeşil tesbih görüntüyü tamamlıyordu. Adamın yüzünde beni tek şaşırtan yer ağırmaya başlamış kara sakallarının yüzüne verdiği ciddiyetle hiç alakası olmayan çocuksu iri siyah gözleriydi. Bu gözlerin öyle masum bir bakışı vardı ki insanın içine ister istemez güzel duygular uyandırıyordu. Bu da az önceki çocuklar gibi mezarlıklardan geçiren garibanlardan biri olmalıydı. Benim cenaze sahibi olduğumu öğrenmiş, para istemeye gelmişti. Elimi cebime atıp ne kadar vereceğimi düşünmeye başlamıştım ki beni tanımadın değil mi diye sordu. Adamın yüzüne baktım, bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Yanıtlamamı beklemeden ben Resul dedi, Resul Çoban. Gençken sizin eve gelir giderdik. Doğan, Nejat ve ben. Ancak bu açıklamadan sonra bir zamanlar insana tehdit edermiş gibi bakan o sivri delikanlının karşımda durmakta olan bu masum bakışlı adam olduğunu anlayabildim. Merhaba dedim. Çok değişmişsin. Gerçekten tanıyamadım. Bir tek Allah değişmez dedi. Hepimiz değişeceğiz. Öyle de dedim, yüzünü incelemeyi sürdürerek. Sen de epeyce değişiklik var. Senin gözlerin daha açık renk değil miydi? Sanki koyulaşmış gibiler. Kuyuya bakmaktandır. Ne kuyusu dedim, içimin kuyusu. Nejat'ın onun için ruhsal sorunları çıktı dediğini anımsadım. Anlaşılan adam akıllı yemişti kafayı Resul. Niye bakıyorsun içindeki kuyuya? Kendi karanlığımı görmek için. Kusura bakma ama anlayamadım. Anlayamayacak ne var? Bildiğin karanlıktan bahsediyorum. Sen hiç karanlığını görmek istemez misin? Orada kaybolmaz mısın? Çatmıştık belaya. Sen neden bahsediyorsun Resul dedim. Neden kaybolayım karanlıkta? Kendini bulmak için. İnsan karanlığını görmezse kendini nasıl bulabilir? Şart mı karanlıkta araman? Başka yerlerde baksan? Başka yerde kendini bulamazsın dedi. Kesin bir ifadeyle konuşuyordu. Kendi karanlığını tanımayan insan kendini de tanıyamaz. Güzel sözler dedim. Konuyu geçiştirmek, bir an önce aklını yitirmiş bu zavallının yanından ayrılmak istiyordum. Benim değil bunlar, Yunus'un sözleri. Yunus Emre'nin mi? Duyduğumu sanmıyorum. Duymuşsundur ama düşünmemişsindir. Bir ben vardır bende, benden içeri der Yunus. O ben dediği sadece ışık mıdır, iyilik midir sanıyorsun? O ben aynı zamanda karanlıktır, kötülüktür. Karanlığı tanımazsan, kötülüğü bilmezsen nasıl iyi olursun? Hatırlamıştım. Gerçekten de Yunus Emre'nin sözleriydi. Bir kez daha şaşırtmıştı Resul beni. Karşımda bir filozof mu vardı, yoksa kafadan çatlak biri mi? Anlamak için dikkatle yüzüne baktım. O da bana bakıyordu. Tuhaf bir durumdu. Mezarlığın ortasında durmuş, gözlerimizi dikmiş, birbirimize bakıyorduk. Ama öfke yoktu içimizde. Gerginlik yoktu. Her an gülümseyebilir, her an sevinçli bir şeyler söyleyebilirdik. Hay Allah, beni çok şaşırttın diye mırıldandım. Şaşkınlıkların iyiliklerin habercisi olsun dedi. Peki sen iyi misin diye sordum. İyiyim. İyilikle Allah'ıma duacıyım dedi. Yüzünde mutlu bir ifadeyle. Duanın gittiği yere gidinceye kadar da duacı kalmayı sürdüreceğim inşallah. Sanki duanın ölmüş olmasına hiç şaşırmamış gibi bir hali vardı. Ne bu olay, nasıl oldu, onu kimler öldürdü diye sormuş, ne de başın sağ olsun demişti karşılaştığımızdan beri. Seni burada gördüğüme sevindim dedim. Yüzündeki her mimik, bakışlarındaki pırıltı doğru söylediğine tanıklık ediyordu. Keriman anne seni sevmezdi. Doğan hakkında hep kötü düşündüğünü söylerdi. Oysa senin içinde de bir gönül kapısı varmış. Demek ki Keriman anne bakmasını bilememiş. Cenab-ı Allah nefes verdiği varlıklardan hiçbirini basit, göründüğü gibi yaratmamıştır. Her kulun gizlisinde bir cevher vardır. Doğan da senin hakkında kötü konuşmazdı zaten. Hangi zamandan bahsediyordu Resul? Gençlik yıllarımızdan mı yoksa günümüzden mi? Gençlik yıllarımızda Doğan'ın benim için olumlu duygular beslediğini sanmıyordum. Merakla sordum. Doğan'ı en son ne zaman görmüştün? Gönül gözüyle mi, dünya gözüyle mi? İkisinin arasındaki fark nedir? Dünya gözüyle görmek, şu an seni gördüğüm gibi görmektir. Gönül gözü, o kişi yanında değilken, hatta ahirete intikal etmişken bile görebilmek demektir. Ben dünya gözüyle olanı soruyorum dedim. Bunu söylerken de ister istemez gülümsedim. Hiç alınmadı. Tersine kar gibi bembeyaz dişlerini göstererek o da bana gülümsedi. 1,5-2 ay önce görmüştüm. İşte bu ilginçti. Anlaşılan Resul'le bağını kesmemişti Doğan. Demet'e de bahsetmemişti bundan. Seni nasıl bulmuştu Doğan? O da senin gibi vefalı adamdı. Bizim Sapanca'daki köyü bilirdi. Hiç üşenmemiş, kalkmış gelmiş. Abime sormuş. Abim de onu alıp benim yanıma getirdi. Çok sevindim onu gördüğüme. Zaten o gelmeden önce rahmetli Keriman anneyle de mektuplaşırdık. O da bana yiyecek gönderirdi. Kendi el ceyiziyle işlediği 3 hırka yolladı bana. Mübarek bir insandı. Mekanı cennet olmuştur inşallah. Doğan sık gelir miydi yanına? 3, bilemedin 4 ayda bir uğrardı ama son 6 aydır daha sık uğramaya başlamıştı. Bana armağanlar getirirdi, battaniye, yiyecek gibi şeyler. Cenab-ı Hak günahlarını affetsin, iyi adamdı. Resul bunları açıklarken her ne kadar bu dosyaya artık kapanmış gözüyle baksam da merakım yavaştan depreşmeye başlamıştı. Belki de Resul'den Doğan hakkında hiç bilmediğim bilgiler edinebilirdim. Seni gördüğüme çok sevindim diyerek Resul'ün koluna girdim. Hiç şaşırmadı bu tavrıma. Birlikte yürümeye başladık. Aslında seninle sohbet etmek istiyorum diye sürdürdüm sözlerimi. İşin yoksa gidip bir yerlere oturalım. Doğan'dan, geçmişten konuşalım biraz. Bir işim yok dedi. Benim işim Allah istediği sürece yaşamak ve ona layık bir kul olabilmek. Sapanca'dan buraya Doğan'ın cenazesi için geldim. Onu da rastlantı sonucu öğrendim zaten. Benim yaşadığım yerde ne radyo ne televizyon var. Kimse gazete de getirmez bana. Doğan'ın ölüm haberini bizim yeğen duymuş köyde. Önce emin olamamış, bu vefat eden kişi amcamın arkadaşı Doğan mı yoksa başka biri mi diye, sonra fotoğrafından tanımışlar. Gelip bana söyledi. Otobüse binip geldim. 2 yıldır ilk kez iniyorum İstanbul'a. Sapanca'ya da inmem, Adapazarı'na da. Bir işim yok benim bu dünyayla. Cenazeyi duymasaydım gene gelmezdim. Belki sonra Doğan'ın öldüğünden haberdar olunca seni bulmak için gelmem gerekirdi. Beni bulmak için mi? Evet, Doğan'ın bende bir emaneti vardı. Senden başka akrabasının olmadığını biliyorum. Onun bana bıraktığını, benim de sana vermem gerekirdi. Ne bıraktı Doğan sana? Aslında Doğan değil, Kerim anneanne bıraktı. Bir sandık, işlemediği ceviz bir sandık. Yüreğimin hızla çarpmaya başladığını hissettim. Resul, babamın arşivini sakladığı sandıktan bahsediyordu. Benim aylardır arayıp da bulamadığım sandığın kendisinde olduğunu söylüyordu. Kolundan çıkıp karşısına geçtim. Emin olmak için sordum. Sandığın içinde araba fotoğrafları mı var? Varmış dedi. Önemsiz bir ayrıntıdan bahseder gibiydi. Oysa söylediği o tek sözcük bile beni sevinçten çılgına çevirmeye yetmişti. Resul benim durumumdan habersiz anlatmayı sürdürüyordu. Ama ben hiç bakmadım sandığın içine. Çünkü Keriman anne bu sandığı Doğan'a teslim et demişti. Ben de kapağını bile kaldırmadan sakladım. İçinde araba resimleri olduğunu da Doğan söyledi zaten. Beni bulmaya gelince sandığı teslim ettim ya ona. Bendeki kilidi alıp sandığı açtı. İçine baktıktan sonra bizim rahmetli pederin otomobil arşivi dedi. Dergiler, otomobil resimleri, firmaların armaları varmış içinde. Bir an kaygıya kapıldım. Ya Doğan babamın arşivini yok ettiyse diye. Onlar hala sandığın içinde mi? İçindedir herhalde Doğan atmadıysa. Ama neden atsın? Çünkü ne zaman bana gelse sandığın olduğu odaya girer, o dergilere bakardı. Hem atacak olsaydı görürdüm mutlaka. Sözleri yüreğime su serpmişti. Artık merakımı da giderebilirdim. Keriman abla ne zaman verdi bu sandığı sana? 2 yıl önce filan. Yani bir mektubunda beni kuzguncağa çağırdı. Zaten o İstanbul'da son gelişim olmuştu. Doğan henüz ortalıkta yoktu. Kuzguncuk'taki eve gidince Keriman anne beni karşısına aldı. Sen de benim evladım sayılırsın. Doğan bir gün çıkıp gelecek. Gelince de seni mutlaka bulur. Bu sandığı ona ver dedi. Ben de tamam dedim. Sandığı kilidiyle birlikte sırtlayıp evime getirdim. Sonra da Keriman annenin dedikleri çıktı. Doğan gelip beni buldu. Ben de sandığı ona verdim. Ama sandık hala bende diyorsun. Ben de. Doğan sadece sandığın kilidini aldı. Bu sandık bana annemden yadigar, bekar evlerine ziyan olmasın. Sence bir sakıncası yoksa burada kalsın. Evlenince alırım dedi. Ama mukadderat vadesi yetmedi. Sandık sana kaldı. Böyle kötü bir günde ansızın karşıma çıkan bu tuhaf adama, onun beni sevinçten deliye döndüren sözlerine inanmakta güçlük çekiyordum. Yani şimdi senin evinde mi bu sandık diye sordum. Benim evimde. İstediğin zaman gel, hem misafirim ol, hem de emanetini al. Resul, çok teşekkür ederim dedim. Bu sandığın benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsin. Babamdan bana kalan en değerli miras bu sandıktı. Aylardır onu arıyordum ben. Yine art niyetsiz, yalansız, sımsıcak bir gülümseme belirdi dudaklarında. Gülümseyince gözlerindeki masumiyet iyice ortaya çıktı. Ben sadece Cenab-ı Hakk'ın dediklerini yerine getiriyorum. Sen teşekkür edeceksen ona et. Bir kapıyı kaparken öteki kapıyı açan odur. Ona da teşekkür olsun dedim. Resul'ün hoşuna gitsin diye konuşmamı onunkine benzetmeye çalışarak ellerimi gökyüzüne doğru açtım. Allah'a sonsuz teşekkür ve hamd olsun. Bunu alay olsun diye yapmadım. Sevincimden, içimden öyle geldiği için yaptım. Sonra Resul'e döndüm. Benim zaman geçirmeden bu sandığı almam lazım. Sen Sapanca'ya ne zaman döneceksin? Sohbetimiz ne zaman biterse? Şöyle yapalım mı? Benim arabam hemen şuracıkta. Sapanca'ya birlikte gidelim. Hem seni götürmüş hem de sandığı almış olurum. Duraksadı, yok diyeceğini sanarak korktum. Ben giderdim, sana zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? Hem nasıl olsa sandığı almaya gelmeyecek miydim? Böylece iki işi birden görmüş oluruz. Tamam dedi ama eklemeden edemedi. Bak, İyi olan nasıl kendiliğinden çıkıyor ortaya. Kuşkusuz ki en doğrusunu Allah bilir. Bizi yöneten ve yönlendiren odur.